sorularlarisale.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 13. sözün sonunda bulunan hüve nüktesiyle ilgili sorularla devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Hüvenin kelime manası ve bu nüktenin muhteviyatını kısaca açıklar mısınız? Yani hüve nüktesi denilince akla ne gelmelidir?
Yani hüve o demek, zamir. Hüve nüktesinde üstadımız hava unsurunun bir anda sonsuz derece kadar çok işleri birlikte görmesini nazara veriyor. Ama hüve kelimesi yerine başka bir kelime de alabilirdi. Mesela bu da havayı anlatmaktır yani. Evet. Ama hüveyi niye seçmiş? Orada bir incelik var. Çünkü hüve zamir olarak o demektir. Nasıl hava unsuru bu kadar muntazam işleri birlikte yapmasıyla Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini gösteriyorsa, hüve zamiri de o demekle Allah'a bildiriyor. Yani böyle bir ilgi olduğu için arada Ustad başka bir kelime değil de hüveyi seçmiş yani. Yani esas mesele havayı anlatmaktır yani. Evet. Havadaki harika icraatları anlatmaktır.
Kardeşlerim, La ilahe illa hu ve kul hu Allah'taki hu lafzında yalnız maddi cihette bir seyahat-ı hayaliye-i fikriyede hava sayfasının mütalasıyla ani bir surette görünen bir zarif nükte-i tevhidde mesleki imaniyenin hassiz derece kolay ve vücut derecesinde suhuletli bulunmasını ve şirk ve dalaletin mesleğinde hadsiz derecede müşkilatlı, mümteni, binler muhal bulunduğunu müşahede ettim. Gayet kısa bir işaretle o geniş ve uzun nükteyi beyan edeceğim. Bu ifadede iki sorumuz olacak hocam. Birincisi hüve ile beraber La ilahe illahu ve kul huvallah'taki gibi tevhid ifadelerinin zikredilmesindeki hikmet nedir?
İşte az önce arz ettim. Başka bir kelime de alınabilir ama işte kul huvallah'taki hüve Allah'ı gösteriyor. Evet. La ilahe illahu'daki hüve de Allah'ı gösteriyor. Yani zamir olarak. İşte ben de bu hava sayfasının Allah'a gösterdiğini, onun kudretini, iradesini, ilmini, daha çok ilim burada işleniyor. İradesini, ilmini gösterdiğini bu risaleyle ortaya koyacağım demek istiyor ustamız. Onun için bu risale hüve nüktesi demiş.
Lafzında ve maddi cihette bir hayali ve fikri seyahat ne anlama geliyor?
İşte lafzındaki işte o hüvenin, hüve derken ağzımdan çıkan hava var ya, O hava, hüve telaffuz ederken kullandığımız havada Cenab-ı Hakk'ın ilmini, iradesini, hikmetini, hava unsuruna sonsuz işler yaptırdığını izah edeceğim demek istiyoruz zaten. Madde dedi ya, o havanın kendisi yani. Manası zaten hüve Allah'ı gösteriyor. Maddecideki o hava da Cenab-ı Hakk'ın ilim ve iradesini gösteriyor. Onun için böyle bir münasebet kurmuş üstad. Yani madde o demek yani, havanın kendisi yani.
Hava sayfasının mütalasında ani bir surette görünen zarif bir nükte-i tevhid.
Demek ki bu havayı ustadın işi tefekkür zaten yani. Malum. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük küllü marif var buyuruyor. İşte birisi kitab-ı kainat. Ustad kainat kitabını çok harika şekilde tefekkür etmiş, temaş etmiş. Ve buradan mana harfiyle alemi seyrederek Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, esmasına, sıfatına çok deliller getirmiş ve çok güzel, harika dersler değil mi sunmuş insanlık alemine. Aynı şekilde havayı da mütalaa etmiş. Yani havayı tefekkür ederken aynı bir surette dediği zannediyorum. Yani zaten Üstad geçen de söyledik, birçok risalelerin sünnat olduğunu, ekseriyet itibariyle öyledir diyor. Sünnat olduğunu söylüyor. Burada aynı da sünnata bakıyor sanki. Aynı bir surette birden hava sayfasının mütalasında hüve nüktesindeki hakikatler kalbine doğuyor, sürüyor ediyor. O da mücmelen bize yazıyor bunları. Evet. Yani tafsirata kendi görüyor ama bize yazdığı mücmeldir.
Emin alakasında da aynı konu radyo bahsinde şey yapılırken diyor ki bu hakikat zaman Adem'den beri ülfet hissinde gizli kalmış.
Ya. En büyük nimet hava. Nimet olması da gizli kalmış. Hani her zaman söylüyoruz gençlerle sohbet ederken, her yemekten sonra hamd ederiz ama hava, hamd hiç aklımıza gelmez. Tabii yemeden günlerce yaşarız ama havasız birkaç dakika yaşayamayız. nasıl nimet olması ülfetle perdeli kalmışsa, harika bir sanat ilahi olması da yine ülfetle fazla düşünülmemiş yani. Fazla üzerine durulmamış. Evet, ileride gelecek zaten konunun detayları.
Ayrıca bu ifadede iman mesleğinin vücut derecesinde suhuletli olduğu ifadesi geçiyor. Bunu nasıl anlamamız gerekiyor?
Şimdi iman mesleği son derece kolaydır. Şirk ve dalalet yolu son derece zordur. Esas bu. Yani üstadımız buyuruyor ya, bir harf katipsiz olmaz. Değil mi? Şimdi bir harf var ortada. Yani bir kelime, cümle var. Şimdi bu katipsiz, katipli olun. Bunu birisi yazmıştır, bir katip yazmıştır. Dedik mi bu son derece rahat, kolay kabul edilir değil mi? Zaten belli ki bir katip yazmış bunu. Bu son derece kolaydır bunun kabulü. Ama katip kabul edilmedi bu sefer kendi kendine olmuş. Veya işte mürekkep zerreleri bir aile gelmişler, bu yazıyı yazmışlar gibi. Batıl şıklar, şirk yolu dedi üstadımızın bu tip anlayışlar. Son derece zordur, kabul edilmez. Yani akıl bunu kesinlikle kabul etmez. Bu kolaylık ve zorluğu üstad, vücut derecesinde kolay, imtina derecesinde suhubetli diye ifade ediyor. Burada şu tasnife işaret var. Varlıklar üçe ayrılıyor. Bir vacip varlık, sadece Allah'tır. Varlığı vacip olan ancak Allah'tır. Vacip vücuttur Cenab-ı Hak. Vücudu yani varlığı vaciptir. Olmaması muhaldir, olmaması. Yani yokluğu muhaldir. Kadimdir, bakidir. Varlığı zatındandır. Vacibin tarifi bu. Bir de mümkün varlıklar vardır. Onlar sonradan olmuşlardır. Fanidirler. Olup olmamaları müsavidir. Allah'ın iradesiyle var olmuşlardır. Bir de mümkeni var. İmkansız yani. Allah'ın şeriki gibi. İşte Allah'ın şeriki olması yani şu kainatta iki ilah bulunması ayette de geçiyor ya. Muhal yani. O zaman alem fesada gider. Ve iki zaten şimdi ikiyi de bırak putlara tapıldığı zaman işte binlerce ilah. Değil mi? Yer tanrısı, gök tanrısı vesaire Yunanistan'da da öyle. İşte halen şeyde Hindistan'da yüzlerce ilaha tapılıyor Allah'ın hafızı. Şimdi Allah'ın varlığı ve birliği vücut derecesinde kolay anlaşılır. Ve şerikin olması ve bu alemin kendi kendine olduğu, sahipsiz, sahnesiz olduğu da mümtenidir. Yani bir harf katipsiz olamayacak ki şu kainat binası, şu kainat sarayı değil mi? Şu kainat kitabı kendi kendine yazılmaz ve bina edilmez. Bunu böyle kabul etmek, aksini kabul etmek daha doğrusu imtina derecesindedir yani. Öyle mi? Evet. İşte bu vücub ve imtinayı üstad burada böyle kullanıyor yani. Yani bu hava unsurunun, unsur Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini vücub derecesinde gösteriyor. Aksini de imtina derecesinde muhal gösteriyor. Yani şeriklerin varlığı derecesinde, müteninin var olması derecesinde muhal olduğunu gösteriyor bu risale diyor. Yani onları bu şey birer simge olarak kullanıyor. Evet. Bu manalara.
Yine evet, nasıl ki bir avuç toprak güzel çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında, eğer tabiata, esbaba havale edilse lazım gelir ki ya o kapta küçük mikyasla güzel, belki çiçekler adedince manevi makinalar, fabrikalar bulunsun. Veyahut o parçacık topraktaki her bir zerre, bütün o ayrı ayrı çiçekleri muhtelif hasiyetleriyle ve hayatta cihazatıyla yapmalarını bilsin. Adeta bir ilah gibi hadsiz ilmi ve nihayetsiz iktidarı bulunsun. Aynen öyle de emir ve iradenin bir arşı olan havanın, rüzgarın her bir parçası ve bir nefes ve tırnak kadar olan hu lafzındaki havada, küçücük mikyasta bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların ve hadsiz ve muhtelif konuşmaların merkezleri, santralleri, ahize ve nakilede de bulunsun ve o hadsiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin. Burada hüve nüktesinin esrar anlatılırken toprağın faaliyeti ve vazifelere nazarı verilmektedir. Bu iki unsur arasındaki nasıl bir münasebet var? Ayrıca emir ve iradenin bir arşı olan havanın ve rüzgarın ifadesini izah eder misiniz? Hava nasıl emir ve iradenin arşı oluyor?
İki soru var burada. Şimdi toprak unsuru niçin nazara verilmiş? Şimdi malum Üstadımız 16. sözde ziya unsuru nazara veriyor. Işık, güneşi nazara veriyor. Çünkü görünüyor bu. Yani güneş bir anda hassiz aynelerde birlikte tecelli ediyor. Hassiz işleri beraber görüyor. Değil mi? Güneşin büyük küçük az çok farkı yok. Her şey her şeyden daha yakın. Her aynaya ondan daha yakın. Onun içine girebiliyor. Değil mi? Onu da tasarruf edebiliyor. Ona ondan daha yakın. Bu gibi harika yani tespitlerle Üstad Cenab-ı Hakk'ın işte her şey her şeyden daha yakın olduğunu, değil mi? Onun için uzak yakın farkı olmadığını, az çok farkı olmadığını, her şeyde cüzde külde, işte fertte nevde aynı kolaylıkla tasarruf ettiğini izah ediyor. Ve bunu gözümüze görüyoruz. Dört unsurdan bir diğeri toprak unsuru. Toprak, burada toprağı alıyoruz zaten. Toprak unsurunu da yine gözümüze görüyoruz ki bütün toprak unsurunun tümünü bir varlık gibi, güneş gibi kabul edersek. Biz buradan güneşe bakıyoruz, güneşten de yere baksak değil mi? Toprak unsurunu arzın bir parçası, çoğusu deniz zaten. Bir parça olarak göreceğiz değil mi? Yani şimdi o toprak unsuru da bir anda hassiz işleri beraber yapıyor. Ekilen hassiz tohumlar beraber bitiyor o unsurda. Değil mi? Bir tohumla bin tohumun farkı olmuyor. Yani binlerce tohum ektiniz veya bir tane ektiniz. Birincide toprak çok zahmet çeker, şimdi ikincide gayet rahat o işi görür demiyoruz değil mi? Hepsini aynı kolaylıkla yapar. Şimdi bunu da gözle görüyoruz. Bir anda toprak çok işleri beraber yapıyor. Yahut üstadın verdiği misal gibi başka risalede, belki de burada ben bazen yapabiliyorum. Bir zannediyorum mesnevde geçiyordu. Toprağa sırayla astık değil mi şeyleri, tohumları? Hepsini bütün özellikleriyle bitirebilecek yani. Evet. Değil mi? Atılan tohumun ne olduğunu, ne tohum olduğunu, bundaki genetik şifrenin ne olduğunu, bundan nasıl bir netice çıkacağını sanki biliyormuşçasına her atılan tohuma göre bir üretim faaliyeti gerçekleştiriyor. Öyle konuşalım. Ve o mahsul ortaya çıkıyor. Ha, bunu toprağın zerrelerine vermek mümkün değil. Çünkü o zaman o halde toprak da daki zerreler Cenab-ı Hakk'ın namına hareket ediyor ki, değil mi? Ne atsanız onu bitirebiliyor yani. Biz insan olarak en büyük, en ahsen takvimle yaratılmış, en şerefli mahlukuz. Bir anda iki iş yapamıyoruz. İrademiz cüz'i. Bir anda iki iş yapamıyoruz. Toprak unsuru bakıyoruz, bir anda milyarlarca iş yapıyor. Daha da fazla. Belli ki bu kendi işi değil, Cenab-ı Hakk'ın memurudur. Onunla mı hareket ediyor? Ha, bu ziyayı ve toprağı nasıl görüyoruz ama havayı aynı netlikte göremiyoruz. Değil mi?
Evet.
Havada da bir anda sonsuz faaliyetler oluyor ama onu toprak gibi ve güneşin aynalardaki tecellisi gibi rahat göremiyoruz. Onun için Üstad bunları, burada tabii toprağı almış, o daha hissiyatımıza hitap eden bu vahdaniyet delilini toprağa, gözümüzde göremediğimiz hava unsuruna delil getiriyor. Bununla onu izah ediyor yani. Yani toprakla alakası bu. Yani ben de ziyaya kattım 16. sözlü ustad kattığı için. Yani bu unsurlar nasıl ki bir anda hassiz işleri beraber yapıyorlar. Hava unsuru da Cenab-ı Hakk'ın emriyle bir anda sonsuz işleri yapabilir. Biz bir anda iki kelime konuşamazken ve iki muhatabımız konuşsa ikisini birden dinleyemiyoruz değil mi? Sesleri kulağımıza gelse de aklımızda birisi yer ediyor, ikincisi yer etmiyor. İkincisini anlamıyoruz. Biz bir anda iki cümleyi anlamazken, iki şahsa ayrı ayrı konuşamazken bir hava zerresi milyonlarca, milyarlarca sesi alabiliyor. Aynı anda yandakine verebiliyor. Hiç karıştırmaksızın diline, lehçesine, ses tonuna varıncaya kadar bütün özelliklerini muhafaza ederek arkadaşına hemen verebiliyor. O anda da bir o kadar da ondan alabiliyor. Bu kadar muazzam bir icraat, şuursuz hava zerresinin işi olamaz. Yani bu topraktan daha harika aslında. Ama bunu göremediğimiz için Üstad, gördüğümüzü misal vererek bu hakikaten nazarımızı celbediyor, çekiyor, dikkatimizi çekiyor. Evet. Onun için toprağı Üstad almış. Benim kanaatim o. Misaldir toprak burada yani.
Yine 22. sözde diyor ya, havayı toprağa, Mayi ziyaya
kıyas et. Ha, o manada. Tamam. O manada. Mukayese.
Yine Emir Dağ Laikası'nda Üstad bir mektupta bu konularda şey yaparken diyor ki dinsizler rehbere inişiyorlar. Gençlik rehberine.
Genç rehberine.
Sebebi diyor hüve nüktesi. Ha. Çünkü diyor kesif toprakta bir nebze diyor yani maddiyum fikrini verebiliyorlardı. Fakat diyor hüve nüktesinde hava sayfasında daha parlak bir şekilde bu hakikat şey yapıldığından dolayı onların diyor tabiri caizse mesleklerini çürütüyor.
Çürütüyor. Yani. Evet. Öyle.
Evet. Sualin ikinci şıkkında emir ve iradenin bir aşığı olan havanın ve rüzgarın ifadesi geçiyor.
İşte bu mana yani anlattığımız. Yani Cenab-ı Hakk'ın emriyle hareket ediyor ki hava. Onun iradesiyle hareket ediyor ki bu kadar işi beraber yapıyor. Çünkü bizim irademiz cüzidir. Az önce arz ettim. Şimdi irademiz cüzi malum. Cüzi iradenin tarifi bir anda iki şeyi irade edemiyor insan.
Evet.
Değil mi? Tarifi bu. Yani küçük demek değil. Cüzi demek. Cüzi irade demek. Bir anda insan ancak bir şey irade edebilir. Üstad buna teakubi diyor. Yani ikinci şeyi ondan sonra onu mütakiben irade eder. Yani sırayla. Şimdi insan bir anda iki şey irade edemeyince sıfatlar birbirine bağlı. Değil mi? İki şey de yapamaz dolayısıyla.
Evet.
Yani kudretli iki şey yapamaz. Çünkü kudretin faaliyeti iradeye bağlı. Değil mi?
Evet.
Bir şey irade ediyoruz, sonra yapıyoruz. Bir anda iki şey irade edemeyince iki şey de yapamayız. İki ayrı yöne de bakamayız. Yani bu sıfatlar iradeye bağlı. Yani. O cüz olunca bunlar da cüz'i oluyor. Değil mi? Şimdi bu cüz irademizi biz vahid-i kıyası yapacağız. Bir de bakacağız ki havaya hassiz işte beraber oluyor. Külli bir iradeyle. Emir bir irade dedi ya bu ustadım zannet.
Evet.
Bir iradeyle oluyor bu işte ama nasıl bir irade? Külli bir iradeyle. Bütün o işleri Cenab-ı Hak birlikte irade ediyor. Beraber irade ediyor ve beraber yaratıyor. Değil mi? Mesela biz diyelim işte evimizde bir koltuğun yerini değiştirirken sonra ikinci koltuğun yerini değiştiriyoruz değil mi?
Evet.
İkisini beraber değiştiremiyoruz. Basit misal olarak bizde 100 trilyon hücre var. 100 trilyon. Hepsinde değişim oluyor. Cenab-ı Hak bunları sırayla değiştirmiyor değil mi? Birlikte değiştiriyor.
Evet.
Birlikte büyütüyor. Birlikte geliştiriyor. Birlikte öldürüyor. Demek ki Cenab-ı Hak'ın işleri külli. Birlikte yapıyor. Nasıl bizdeki hücrelerimizi birlikte tasarruf ediyorsa, yeryüzündeki bütün çiçeklerde birlikte tasarruf ediyorsa, bütün hayvanlarda, semadaki yıldızlarda, hava unsurunda da bütün zerrelerde birlikte tasarruf ediyor. Ne ile? Külli iradesiyle. Değil mi?
Evet.
Muhit ilmiyle. Onun için Cenab-ı Hakk'ın bu iradesini ve emrini, yani Allah'ın emriyle bu işler görülüyor. Onun iradesiyle görülüyor. Hava unsuru çok güzel yansıtıyor diyoruz yani Mustafa Bey. Ona güzel bir ayna oluyor.
Evet.
Yani arş manası bu yani. Arş malum bir tanedir zaten. İki tane arş yoktur. Diğer arşlar mecazidir yani. Nasıl bütün alemler arştan idare ediliyorsa, işte bu hava unsurundaki bu faaliyetler de Allah'ın emir iradesiyle hareket yapılıyorlar. Sanki emir ve irade bir arş oluyor. Allah'ın emir iradesine hava bir arş oluyor. Emir iradesi orada tezahür ediyor. Nasıl diyelim, işte Allah'ın hıfzına levh-i mahfuz aynı oluyorsa, değil mi?
Evet.
Cenab-ı Hakk'ın işte arş ala bütün alemlerde bir anda icraat yapmasına da işte hava bir arş oluyor diyor yani. Emir ve iradesine. O emir ve iradeyle havada ne oluyor? Hassiz işle birlikte yapılıyor. Arştan bütün alemlerin birlikte idare edildiği gibi. Yani bu mecazidir ve bir şeydir. Misaldir yani. Arş gibi yani. Kalpte bir arştır diyoruz mesela. Kalpte bir arştır yani. Arş gibidir yani. Nasıl kalpten bütün organlar birlikte idare ediliyorsa, arştın da bütün alemler birlikte idare ediliyor. Bu hava da bunun gibi. Allah'ın emir-i iradesine ayrı bir arş oluyor. O emir-i irade burada tecelli ediyor. Bütün işler onun için beraber görülüyor.
Evet.
O mana.
Alem-i emir nasıl oluyor hocam?
İşte alem-i emir arş yani.
Evet.
Arş yani bu alemler hakkında değişik sınıflandırmalar yapılmış. İşte alemi şehadet, alemi gayb, alemi mülk, alemi melekut, dünya ahiret gibi bir tasnif de sınıflandırma da alemi emir alemi halk diye. Alemi emir Allah'ın kanunlar alemi. Halk da bunların tatbik edildiği alem. Onun üstadımız ruha alem emirden diyor değil mi?
Evet.
Ruh. Alem emir, emirden geliyor. Emir aleminden. Beden alemi halktan yani aslında ruh da mahluk. İkisi de mahluk ama isimleri öyle yani. Biri idare eden, biri idare edilen. Değil mi? İkisi insan ama biri amir, biri memur gibi. Ama ikisi insan. Bu da onun gibi. İkisi de mahluk ama birinin ismi alem-i emir, yani kanunlar manzumesi. Diğeri o kanun idare edilenler. İşte ruh alem-i emirden olduğu gibi bütün kanunlar alem-i emirden. Bütün bu alem-i emirlerin merkezi arş oluyor. Yani arştan Cenab-ı Hak bütün alemleri idare ediyor. Levh-i Mahfuz'un hıfzına ayın olması gibi. Arş da Cenab-ı Hakk'ın bu emrine arş oluyor. Yani. Bir ayın oluyor. Yoksa bütün işleri yapan Cenab-ı Hak'tır. Yani. Her iki alemi de. Halkı da emri de Allah idare ediyor. Ama orada o mana tecelli ediyor. İşte tabii biz alimlerimizden duyduklarımızın nakil durumundayız. İşte arşı tarif ederken diyorlar ki ilahi emirlerin meleklere ilk tebliğ edildiği makamdır. Yani müvekkil meleklere. Arza müvekkil melek var, yağmura müvekkil melek var. Bütün meleklere ilahi emirlerin ilk verildiği, tebliğ edildiği makam. Bir makam demek ki. Mahiyetini bilemiyoruz ama madde olmadığını biliyoruz. Yine müfessirlerimizin izahlarında. Diyorlar ki bütün madde alemi kürsüde bitiyor. Kürsü bütün maddi alemi ihate ediyor. Arş da kürsüyü de ihate ediyor. Ama arşın kürsüyü ihate etmesi maddi değil. İşte kalbimizin, manevi ruhumuzun bedenimizi ihate etmesi gibi. Kalpte bir arştır ifadesinden onu anlıyoruz. Manevi bir ihata yani. Mesela biz diyelim bizim ilim sıfatımız gözümüzü ihate etmiştir. Ne demek? Gözü biliriz. Elimizi ihate edin. Elle biliriz. Ayağımızı ihate etmiştir. Değil mi? Ve sevgi sıfatımız bütün bedenimizi ihate etmiştir. Değil mi? Ciğerimizi de severiz. Böbreğimizi de severiz. Kulağımızı da severiz. Bu da bir ihatadır ama havanın bizi ihate etmesi gibi değildir. İşte arşın mahlukat-ı ihatası böyle bir ihata herhalde. Ama kürsünün mahlukat-ı ihatası güneşin ışığının bizi ihatası gibi ya da havanın bizi ihatası gibi. O maddi yani. Öteki maddi değil. Böyle izah ediliyor. Biz de uzaktan bu kadar bakabiliyoruz.
Havanın emir ve iradenin arşı olması gibi diğer üç unsurun da.
Onlar da birer arş. Tabii. Onlar da ayrı isimler demek tecelli diyor. O tecelli arş diye izah ediliyor. Yani.
Toprak, hıfz ve hayat arşı diyor Üstad.
Yani muhafaza.
Evet.
Hangi tohum aslan onu muhafaza ediyor yani. Hiçbir özelliğini kaybetmeksizin aynen bitiriyor. Evet. Değil mi? Aynen bitiriyor yani. O muhafaza oluyor.
Bunun için ilim ve hikmet aşırıyor.
Evet.
Üstad hafızayla elektriği misal veriyor.
Tamam.
Su için fazıl ve rahmet
aşırıyor. Rahmet arşı diyor. Evet. Evet. Bunun hepsi mecazi. Arş bir tanedir yani.
Evet. Hu'daki havanın belki unsur havanın her bir parçasının her bir zerresi bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ve radyoyla konuşanlar kadar manevi şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve onların umum dillerini bilsin ve aynı zamanda başka zerrelere de bildirsin, neşretsin. Eğer havanın yaptığı işler Cenab-ı Hakk'a verilirse bu işler Halık'ının izniyle ve kuvvetiyle ve Halık'a intisap ve istinat ile ve saniinin zilve-i kudretiyle bir anda şimşek suratinde ve hu telaffuzu ve havanın temevvücü suretinde yapılır. O zaman hava sayfası kalem-i kudretin hadsiz ve harika ve muntazam yazılarına bir sayfa olur ve zerrelere o kalemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi kalem-i kaderin noktaları bulunur diye bir izah getiriliyor. Bu ifadeleri biraz açıklar mısınız?
Ya bunun hepsi çok dolu ifadeler yani. Kelime kelime dursak bir seminer olur yani.
Evet.
Değil mi? Şimdi ana hatlarını şey yapalım. Burada suhret değil mi? Nazara veriliyor.
Evet.
Suhret. Orada bir başka şey daha nazara veriliyor. Suhrete sebep intisap. Üstad intisap mevzunu başka risalesini izah ediyor. Bir nefer bir padişah intisap etti mi onun kuvvetiyle bir şahı esir edebilir diyor. İşte havada bu kadar çok işi birlikte nasıl yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın kudretine intisapla, istinatla yapıyor. Yani işi Allah yapıyor vesselam yani. Çünkü Allah'ın ilmi, kudreti, iradesi, muhit, bütün mahlukatı, her şeyi muhit. Havayı da muhit. İhata olunca ihata kolaylık sebebidir. Yani hava şu anda bizi ihat ettiği için hepimizi her birimizi rahat teneffüs ettiriyor değil mi?
Evet.
Bir kişiyi teneffüs ettirmesiyle 1000 kişi arasında fark var mı? Milyar kişi arasında fark yok. Yine 16. söze dönelim. Ziya her şeyi hat edince mukabilindeki eşyayı, ustadın tabiriyle ona bakan eşyayı, yani dünyanın arka yüzü başka. Ama o yüz de bize yetiyor. Mukabilindeki eşyayı ihat edince o ihata kolaylık getiriyor. Ne yapıyor? O ihat ettiği sahada çok rahat tasarruf ediyor. Bir şeyle bin şeyin, küçükle büyüğün farkı olmuyor değil mi?
Evet.
Aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın işte bütün sıfatlar her şeyi muhit. Allah'ın irade sıfatı havanın tümünü muhit olunca onun içindeki bütün icraatlarda da az çok büyük küçük farkı olmuyor. Yani hüve telaffuzu, yani bizim bir hu dememiz kolaylığında Cenab-ı Hak havadaki bu kadar sonsuz işleri birlikte çok rahat icra edebiliyor. Değil mi?
Evet.
Yani bu misal veriliyor. Şu anda aklımda kaldığı kadarıyla unuttuğum kısımları varsa hatırlatabilirsiniz.
Estağfurullah. Kalem-i Kudret'in hadsiz ve harika ve muntazam yazılarına bir sayfa olur.
Tamam. Ha, o zaman ne oluyor? Mesela biz az önceki örneğimize dönelim. Geçen sorudaki insan bir anda iki şey yapamıyor dedik değil mi?
Evet.
Şimdi buna uygularsak insan bir anda iki kelime yazamaz. Hatta iki harf yazamaz bir anda. Ama kalem-i kudret bir anda hassiz yazılar yazabiliyor. Nerede? Hava sayfasında. Değil mi?
Evet.
Yani hava sayfasında kudret kalemi bir anda sonsuz dönecek kadar manayı, değil mi? Sesi, kelimeyi beraber yazıyor yani. O zaman hava bir sayfa oluyor. İş gören Cenab-ı Hak. Kalem-i kudret. O kudret de sonsuz ve muhit. Onun için çok rahatlıkla bir anda hassiz yazılar yazabiliyor.
Zerreler de o kalemin uçları.
Uçlar gibi oluyor. He. Kalem uçları gibi.
Zerrelerin vazifeleri dahi kalemi kaderin noktaları.
Noktalar gibi. Teşbih.
Evet.
İşi yapan, yazan kudret kalemi.
Bir de üstteki metinde geçen, yani umum, ayrı umum telgrafçılar, telefoncular ve radyoyla konuşanlar kadar manevi şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun.
Yani Cenab-ı Hakk'a verilmesi değil mi?
Evet.
O zaman bir hava zerresi çok şey bilecek. Bir defa en az bütün dilleri bilecek.
Evet.
Biz bir dil öğreninceye kadar ne çekiyoruz değil mi?
Evet.
Çok şey çekiyoruz.
Evet.
O da tam gün öğrenemiyoruz. Bir de o dilin lehçeleri olsa, değil mi? Bak şimdi Türkçenin mesela ne kadar farklı konuşum lehçesi var. Şimdi Karadeniz'deki Türkçe ile Erzurum'daki Türkçe, İstanbul'daki Türkçe, hatta her beldeki Türkçe farklı değil mi?
Evet.
Bunları da öğrenmeye kalksa bir adam çok zor yani lehçelerle beraber. Şimdi hava öyle değil. Hava bütün dilleri de konuşulanları yandakine aynen aktarıyor. Bütün ses tonlarını aynen aktarıyor. Değil mi?
Evet.
Bu cihette dikkat edilirse havanın kabiliyeti sonsuz oluyor. Yani nasıl oluyor mesela? İki taş da birbirine vursan bir ses çıkarıyor mu?
Evet.
O sesi de naklediyor. Bir taş da tahtaya vursak ayrı bir ses çıkıyor mu? Onu da naklediyor. Değil mi?
Evet.
Bulutların yani sesler, farklı sesler sonsuz yani. Dolayısıyla bütün bu farklı sesleri hava bir yandaki zerreye, bir hava zerresi yandaki arkadaşına aynen nakledebiliyor. Bütün özellikleriyle.
Evet.
Bu hava işi değil bu. İnsan dediğim gibi bir anda iki dil konuşamazken bir havanın, bütün insanların, bütün hayvanların değil mi?
Evet.
Her hayvan sesini naklediyor. Bütün dediğim gibi özellikleri, tonlarıyla bütün cansızların da seslerini aynen aktarması belli ki hava işinin kendi işi değil. Bu kudret kaleminin bir sayfası. İşi Allah yapıyor ve selam.
Evet.
Evet.
O zaman ağzınıza sağlık. Gelecek hafta dönemeceğini söylemek üzere.
İnşallah.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takipçileri, gelecek hafta Hüven Yüktesi ile ilgili sorularımıza devam edeceğiz. Bu haftaki programımız sona erdi. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler inşallah.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Ağustos 2010